Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 19. ayrım. İşte o günlerden birindeydik, çocukların Etiler'deki okulundan telefon geldi. Ya Kerim ya da Selim bir kaza geçirdi diye düşündüm. Çünkü yaramaz çocuklarımın hiçbirinin başından kaza eksik olmazdı. Özellikle bahçede oynadıkları yaz aylarında para cüzdanımı ve araba anahtarımı hep kapının yanında belirli bir yere koyardım ki acil durumda cüzdanı, anahtarı ve kaza geçiren çocuğu kaptığım gibi hastaneye koşturabileyim. Kazalar şah damarı kesmekten meti, kafaya köpek yani canlı değil kurdukları çadırın bezini yukarıda bir yerde tutturmak için kullanılan kocaman bir demir köpek, düşmesi sonucu kafa patlaması Selim, hızla koşarken kapı sapının kolun iç kısmına ta kemiğe kadar saplanması Ali, tuvalet tahtasına ne biçim atlanarak oturulduysa tahtanın kırılıp kıça batması neticesi dikiş Kerim gibi çeşitler içeriyordu. Alacağım yanıttan korkarak hangisi kaza geçirdi diye sordum müdireye. Kerim mi, Selim mi? Allah'a şükür çocukların hiçbirine bir şey olmadı. Öğretmenleri hemen hepsini yere sıraların altına yatırmış, çatışma bitene kadar kımıldamamışlar yerlerinden. Ama gerçekten Allah korudu çocukları Ayşe Hanım. Sınıfa vızır vızır kurşun yağmış. Kovanları toplayıp polise teslim ettik. Bir kurban kestireceğim ilk fırsatta. Neden bahsediyorsunuz siz dedim dilim damağım kuruyarak. Ah sormayın. Solcular bizim okulun hemen yanındaki evlerden birinde oturan bir Amerikalıyı sıkıştırmışlar. Adam bizim okula doğru kaçmaya başlayınca müdüreyi duymaz oldum. Kulaklarım uğuldamaya başladı. Ben babam ve kocam için endişelenirken benim ufacık oğullarımın sınıfında vızır vızır kurşunlar. Aman Allah'ım! O akşam Eren bu kez haklı bir sebeple burnundan soluyarak geldi eve. Ayşe dedi. Olayı haber aldıktan sonra çok düşündüm. Çocukları yurt dışında okutmak istiyorum. Bu memlekette çocuk büyütülmez. Boğazıma bir tıkaç oturdu. Ben bu kabusu daha önce görmemiş miydim? Ne diyorsun Eren? Onlar henüz küçücük çocuk. Şimdi değil. İlkokulu bitirince giderler. Çocukların zaten özel dershanelerde yetiştirilip yarış atları gibi sınavlara sokulmasını hiç tasvip etmiyorum. Oğullarıma bu stresi yaşatmayacağım. Daha onların ilki bitirmesine zaman var Eren. Vakti gelince konuşur birlikte karar veririz dedim. Şimdiden düşünmeliyiz ki ilerisi için iyi bir okul ayarlayalım. Daha erken. Böyle diyorsun ama bak Cengiz'e ne oldu? Verecek cevabım yoktu, sustum. Dinah'la Yücel boşandıktan sonra Cengiz babasıyla İstanbul'da kalmıştı. Almanca tedrisat yapan İstanbul Erkek Lisesi'ne gidiyordu. Henüz ortaokul öğrencisiydi. Davranışlarında bir tuhaflık başladı. Bir müddet sonra anlaşıldı ki Cengiz okulda oluşturulmuş bir hücreye girmeye zorlanmıştı. Ya onların her dediğini yapacak, hücrenin bir askeri olacaktı ya da Yücel mi abarttı yoksa işler artık çığırından çıkıp o boyutlara mı varmıştı bilmiyorum ama babası oğlunu bir gece sabaha kadar birlikte kilitlendikleri bir odada sorguya çekip ertesi sabah elleriyle İngiltere'ye giden bir uçağa bindirdi ve büyük babasının yanına yolladı. Uzun yıllar yurda geri getirmemek üzere. Bizler de sadece yüksek okullara musallat olduğunu zannettiğimiz ideolojik kamplaşmanın ortaokullara kadar indiğini böylece öğrenmiş olduk. Yağmurlu bir gündü. Çocukları okuldan aldıktan sonra annemlere uğramış, babamın ders verdiği okuldan dönmesini beklemiştim. Babam geldikten biraz sonra şemsiyesini yolda uğradığı bir yerde unuttuğunu fark etti. Hayatı boyunca tüm şemsiyelerini, eldivenlerini ve gözlüklerini hep bir yerlerde unutmuş olan annem inanılmaz bir dırdıra başladı. Babam da ben de şaşırdık. Madem unutacaktın, ne diye yanına aldın şemsiyeyi diye ter ter tepiniyordu. Sitare, sen ısrar ettin bana. Hava bulutlu, ıslanırsın diye peşimden koşturup sen verdin elime. Unut diye mi verdim? Anne, olan olmuş, mesele çıkarmaya değer mi bir şemsiye için? Dünyanın parasıydı o şemsiye. Bizim başımıza gökten para yağmıyor kızım. Babam bu yaşta hala ekmeğini taştan çıkarıyor. Dershanelerde nefes tüketiyor saatlerce para kazanmak için. Daha yeni almıştık. Yepyeniydi şemsiye. Yarın gider bulurum sitare, merak etme sen. Çalmışlardır. Güzelim şemsiyeyi bırakırlar mı hiç? Uzattın sen de sitare. Babama göz kırptım susması için. Annemi ilk defa böyle sudan bir şey için mesele çıkarırken görüyordum. Annem söylenerek odasına yürüyünce babama, "Ne oluyor kuzum? Nesi var annemin?" dedim. "Yaşlanıyor maço," dedi. "Yaşlanınca böyle mi olunuyor baba?" "Huysuzlaşıyor insan. Sadece o değil, ben de huysuzlaşıyorum. Aradığım bir şeyi bulamıyorum mesela, sinirleniyorum." "Dert etme sen. Günlük halleri bunlar yaşlıların." "Biz de mi öyle olacağız bu Eren'le?" dedim. "Bak baba, ben Eren'in bir de huysuz halini hiç çekemem." "Çekersin yavrum," dedi babam. "Birlikte yaşlanan insanlar birbirlerinin her halini çekerler." Biz Eren'le birlikte yaşlanamadık. Ben Eren'in beni aldattığını öğrendiğim günün ertesi sabahı gittim. Bir daha dönmemek üzere. Pek çok kadının olağan karşılayacağı, büyütmeye gerek görmeyeceği bir durumu, genlerime çapkın kocalara sabretme yetisi yüklenmemiş olduğu için kabullenemediğimi söylüyordu bir arkadaşım. O kadar haklıydı ki. Ailesine bağlı tek eşli dedelerin, büyük babaların ve karısına kızına düşkün bir babanın evinde büyüyen bir kız çocuğunun özgüveni içinde bir an dahi düşünmemiştim kocamın beni aldatabileceğini. Esen'in baktığı İskambil fallarında, Feride ile Betin'in imalarında bana yapılmakta olan uyarıyı da fark etmemiştim. Her aldatılan eş gibi en son ben öğrenmiştim hayatımızdaki üçüncü kişiyi. Kocamın açıklamaları, verdiği sözler, aile büyüklerinin nasihatleri, arabulucuların çabaları beni geri döndüremedi. Evliliği yürütmeyi becerememiştik ama ayrılığın travmasını çocuklarımıza bulaştırmamayı becerdik. Ağız dalaşı yapmadık, birbirimize bağırıp çağırmadık. Ne çocuk kavgası yaptık ne de mal mülk. Belki de bu dünya yüzünde ayrılmayı en medeni şekilde halleden çift bizdik. Ben evi terk edince Londra'ya gitmiştim. O yıllarda Londra'da yaşayan Claire'in evinde kaldım bir süre. Çocuklarım burnumda tütüyordu. Onları her gece rüyamda görüyordum. Telefonda seslerini duyduğumda ağlamamak, neşeli sesle konuşmak için akla karayı seçiyordum. Tavşanımla sincabım benim, anneciğim seni çok özledik, ne zaman geliyorsun diye soruyorlardı. Yakında diyordum her seferinde. Ben ne berbat bir anneydim ki, hayatımı gururum yönetiyor, izzeti nefsim çocuk özlemimin bile önüne geçiyordu. Yeni yıla 10 gün kala pes etti Eren, eve dönersem yeni köyde kalmayacağının sözünü verdi. Ertesi gün döndüm, bir kere daha konuştuk. Ben boşanmakta ısrar ettikçe Eren, ben boşanmak istemiyorum. Dava açmayacağım. Sen açacak olursan hakime boşanmak istemediğimi söyleyeceğim diyordu. Ben de sonunda aynı evde yaşamadığımız sürece canın ne isterse onu yap. Yalnız şunu hiç unutma. Senin Ayşe diye bir karın artık yok demiştim. Bunu söylerken o kadar kararlıydım ki bir an acaba ben çok mu duygusuz biriyim diye endişelendiğimi hatırlıyorum. Ben çocuklarla yeni köyde oturmaya devam ediyordum ama Eren'e artık kendisinin eşi olmadığımı söylediğime göre boşanmamış da olsak ondan para isteyemezdim. Zaten o yıllarda işleri kötü gidiyordu ve ben uzun zamandır çevirilerimle kendi cephaçlığımı kendim kazanmıştım. İş aramaya başladım. Gazetelerde, yayın evlerinde, yazı ile hayatımı kazanabileceğim yerlerde iş aradım. Birkaç görüşmeye gidip eli boş döndüm. Kimini benim gözüm tutmadı, kimileri de beni yeterli bulmadı. Umudumu kaybetmek üzereyken bir iş buldum. Tamamen tesadüfen. Hayata vizörden bakmak. Rahmetli Sacide teyzemin küçük kardeşi olan Akgün ağabey, zaman içinde abi sıfatından kurtulup sadece Akgün olarak yakın arkadaş grubuma katılmıştı. Telefon etti bir yaz günü. "Yahu Ayşe, sana bir şey soracağım," dedi. "Bir kereye mahsus olmak üzere bana yardımcı olur musun?" "İş aradığını biliyorum. Sıkıntıda olduğunu da biliyorum. Bu senin aradığın tür bir iş değil ama parası fena sayılmaz." Akgün bir reklam şirketinde çalışıyordu o sırada. "Beni şampuan reklamına mı çıkaracaksın?" Güldü. "Senden sanat yönetmeni olmanı isteyeceğim." "Ne? Aklını mı kaçırdın Akgün? Dinle önce. Bir sofra örtüsü reklamı çekeceğiz. Benim 3 ayrı sofra kuracak birine ihtiyacım var. Sofraların biri akşam yemeği, diğeri çay sofrası olacak. Bir de simit ve ince belli bardakta vatandaş usulü çay sofrası. Yapar mısın?" "Neyini yapacağım ben bunun?" "Sofraları kuracaksın işte." "Ay Akgün, Allah iyiliğini versin. Gelir kurarım sofralarını, bunun için para mı verilir insana?" "Senin yapacağın işin adı sanat yönetmenliği. Piyasada bunu yapmak için insanlar sıraya giriyor ama henüz bu sektörde doğru dürüst sofra kurmasını bilen biri yok. Yani çatal hangi tarafa konur, peçete nasıl katlanır filan gibisinden." "Bütün iş bu mu?" dedim. "3 ayrı sofra kurmak mı?" "Evet." "Yaptım gitti. Para filan istemiyorum. Sen benim arkadaşımsın. Sacide teyzemin de kardeşisin. Ruhu muazzep olur bu iş için senden para alırsam." "Kız ne cahilsin be. Parayı sana ben vermiyorum ki. Sofra örtüsünün reklamını yaptıran firma veriyor." "Kaç saat sürer bu iş?" dedim. "Sabah saat 10'da başlayacağız. Kapalı mekan stüdyo çekimi olduğu için çok sürmez. Sen sofralarını kurunca gidersin." Bana Ayaz Ağa'da bir adres verdi. Yazdım bir kenara. Bu işe iş olarak bakmadığımdan kimselere de söylemedim. Çekimin yapılacağı akşam saat 8'de bir arkadaşıma da söz verdim akşam yemeğinde buluşmak için. Bu hatayı ancak bir kez yaptım. Hanya ile Konya'yı bilmezken. Başlangıç saati belli olan çekimin ne zaman biteceğini kimse bilemezmiş meğer. Akgün bana sofranın üzerinde kullanılacak çanak çömleği kiralamam için bir miktar para vermeye kalktı. Kulaklarıma inanamadım. Kiralamak mı? Nasıl yani? "Gidip dükkancılarla konuşacaksın çay takımını kiralamak için. Elbette kırdığımız parçaları hemen ödeyeceğiz." Hayatımda böyle acayip bir şey duymamıştım. "Akgün, ben evden kendi porselen takımımı getireyim," dedim. "İstersen getir, parayı sana öderiz," dedi Akgün. "Ama kırılacak olurlarsa nasıl telafi edeceğiz? Senin takımın anneannenin verdikleri değil mi? Devamı yoktur ki o takımın Ayşe, antika onlar." "Ben Beyoğlu'nda bir züccaciyeci dükkanına girip sizden çay takımları kiralamak istiyorum diyeceğime, kırılmalarını göze alıp kendi çay takımımı götürmeye razıydım. Nitekim öyle yaptım. Rosenthal çay takımımla kristal çay bardaklarımı sarıp sarmalayıp sete götürdüm. O gün bir şey daha öğrenmiş oldum. Evden hiçbir şey sete götürülmez. Set dedikleri yer kocaman, bembeyaz bir odaydı. Orta yerine bir masa konmuş, bir tarafına 5-6 tane ayaklı lamba yerleştirilmişti. Bizlere oturacak doğru dürüst bir yer bile yoktu. Bir kenara iliştim. "Birinci sofranı kur lütfen," dedi Akgün. Ben bir piknik sepetine özenle yerleştirdiğim çay takımını çıkarırken birileri de reklamı çekilecek örtüyü ütülüyorlardı. Dört ucundan tutarak getirip masanın üzerine yaydılar. Fincan takımını özenle yerleştirdim masaya. Gümüş çaydanlığı, şekerliği, pastayı ortasına oturttuğum yuvarlak tabağı. Kimsede bir hareket yoktu. Ne bekliyoruz diye sordum Akgün'e. Işıkları dedi. 5 dakikada biteceğini sandığım ışıkların düzenlenmesi 1 saatten fazla sürdü. İçime fenalıklar bastı. Nihayet yönetmen geldi. Ne zamandır bir kenarda dikilip duran kadınla konuştu. Benim özenle yerleştirdiğim sofrayı tarumar etti ve kendi kafasına göre yeniden düzenledi. Madem bu herif düzenleyecekti sofrayı, beni niye çağırdın diye fısıldadım Akgün'ü bir köşeye çekip. Ayşe'cim, yönetmenin sofra örtüsünün üzerinde göstermek istediği işlemeler, örtünün markası filan var. Herhalde Aysel Hanım uyardı onu, dedi. Aysel Hanım şu kadın mı? Başımla işaret ettim kadını. O kursaydı sofrayı madem. O müşteri temsilcisi canım. O sofra kurmaz. Haydi şimdi git vizörden bak. Her şey tamam mı gör. Vizör denesi. Akgün beni kameranın arkasına geçirdi. Gözümü vizör dediği yere dayayıp baktım. Çevremi vizörden ilk görüşümdü. Sonra 15 yıl boyunca hep vizörden bakacaktım ben. Hem mecburiyetten hem de bana çok keyif verdiği için. Oysa o gün saatler geçtikçe hiç bilmediğim bir denizde yüzdüğümü anlamaya başlamıştım. Bana göre işler değildi. Saatlerce ışıkların kurulmasını beklemek, müşteri temsilcisi kadınların ağız kokusunu çekmek. Şu çekim işi bitsin, bir an önce evime döneyim diyordum. İş bitmek bilmiyordu. Sofranın çekimi bittikten sonra sofra örtüsünün 4 tarafına bağladıkları iplikleri yüksek bir yere çıkarak aynı anda çekip örtü sanki uçuyormuş gibi göstermek istiyorlardı. Saydım tam 27 kere aynı planı çektiler. Biri daha türemişti etrafımızda. Onun sıfatı da özel efektçiydi. Örtünün uçuyormuş veya çatalın masanın üzerine gökten düşüyormuş gibi gözükmesini sağlayacak kişiydi yani. Ben saat 5'te evde olacağımı hesap etmiştim. Saat 7'de arkadaşımı aradım, akşam yemeğini iptal ettim. Nihayet eve gittiğimde saat 12'ye çeyrek vardı ve ben pestil gibiydim. Bir hafta sonra Akgün aradı. Ofisinin adresini verdi, gidip muhasebeden paramı almalıydım. Kaç para verecekler diye sordum. Ta Yeniköy'den kalkıp Taksim'e inmeye değecek mi bari? Gecenin 12'sine kadar çalıştırdılardı biliyorsun. Bu işler saatle ödenmiyor dedi Akgün. Senin kaleminde ne yazıyorsa onu öderler. Ertesi gün homurdanarak Akgün'ün reklam ajansına gittim. Muhasebenin yerini sordum. Muhasebeciye adımı söyledim. Neydi sizin işiniz dedi adam. Sofra kurdum dedim. Ters ters baktı yüzüme gözlüklerinin üzerinden. Kızım asistan mısınız? Nesiniz? Necisiniz? Akgün'ün bana biçtiği sıfatı hatırlamaya çalıştım. Şeyim, sanat şeyiyim. Sanat yönetmeni. Gülmemek için dudaklarımı ısırdım. Evet, oyum. Çekmecesinden bir makbuz ve bir miktar para çıkardı. Buyurun, makbuzu imzalayın, parayı alın. Yaptım dediklerini. Parayı saymadım ofisin dışına çıkana kadar. Binadan çıkmadan merdivenlere tünedim parayı saymak için. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, bu ne çok para. Ben 50-100 lira bir şey alacağımı sanıyordum. Sayıyordum, sayıyordum. Bitmiyordu liralar. Neredeyse geri dönecektim ofise bir yanlışlık oldu diye. Makbuza bakmaya akıl ettim. Evet, miktar doğruydu. Vay be, ben neymişim? Eve dönerken arabama benzin doldurdum. Öyle çeyrek depo filan değil. Doldur dedim, anasını satayım. Fulle. Bakkalın önünde durdum. Borcumu ödedim. Az yürüdüm, manavı ödedim. Hızımı alamadım, kırtasiyeye girdim. Çocuklara ne zamandır istediklerini aldım. Kerim'e pergel takımı, Selim'e pastel boya ve kocaman bir resim defteri. 19. ayrımın sonu. Sayfa 175. Devamı 20. ayrımda.